Ayrım 22. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 229. Sara Noriega ile ilişkisi o 5 yıl içinde Florentino Ariza'nın biricik ilişkisi olmasa bile en uzun ve dengeli ilişkilerinden biri oldu. Onun yanında özellikle de yatakta kendini iyi hissettiğini ama onun hiçbir zaman Fermina Daza'nın yerini tutmayacağını anlayınca tek başına ava çıktığı geceler yeniden başladı. Gücünü ve zamanını elinden geldiğince bölecek biçimde ayarladı kendini. Ama Sara Noriega onu bir süre oyalama mucizesini gerçekleştirmişti. Hiç olmazsa Fermina Daza'yı görmeden yaşayabiliyordu. Eskisi gibi yüreği bir an olsun onu görmedikçe dinmeyen kaygılarla dolu, hangi saatte olursa olsun yaptığı iş ne olursa olsun bırakıp amaçsızca dolaşıp durmuyor, ön sezilerine uyarak belirsiz ara sokaklar boyunca en akla gelmeyecek yollarda, olmayacak yerlerde aramıyordu onu. Oysa Sara Noriega'dan kopması içinde uyuyakalmış özlemleri uyandırdı. Parkta geçirdiği öğle sonlarını, sonu gelmez okumalarını yeniden duyumsadı. Ama bu kez Doktor Juvenal Urbino'nun bir an önce ölmesi gerektiği düşüncesiyle daha yoğun bir biçimde. Uzun zamandır bir dulu mutlu etmeye, onunla mutlu olmaya yazgılı olduğunu biliyor ama bu kaygılandırmıyordu onu. Tersine hazırdı buna. Tek başına çıktığı gece avları sayesinde Florentino Ariza dünyanın şen dullarla dolu olduğunu öğrenecekti sonunda. Onların kocalarının ölüleri başında acıdan çılgına döndüklerini, yaşamın karşılarına çıkaracağı engellerin onlarsız üstesinden gelemeyecekleri için kocalarıyla birlikte diri diri gömülmek için yalvardıklarını, ama yeni durumlarıyla uzlaştıkça yepyeni bir canlılıkla küllerinden göğerdiklerini görmüştü. Önce boşalmış kocaman evlerinde karanlıkta yaşayan asalaklar gibi yaşamaya başlıyorlar. Yıllar süren kısır bir köleliğin ardından yapacak hiçbir şey bulamaksızın hizmetçileriyle gizlerini bölüşüyorlar, yastıklarıyla sevişiyorlardı. Boş zamanlarında ölü kocalarının dikmeye hiç vakit bulamadıkları düğmelerini dikiyorlar. Her zaman tiril tiril dursun diye gömleklerini tekrar tekrar ütülüyorlar. Yakalarını, kol kapaklarını kolalıyorlardı. Sabunlarını banyoya koyuyorlar, yastıklarına üstüne baş harfleri işlenmiş kılıflar geçiriyorlar. Sofraya onlar için tabak, çatal, kaşık koyuyorlardı. Yaşarken yaptıkları gibi ya ansızın ölümden çıka gelirlerse diye. Ama yalnız babalarının soyadlarını değil, kendi kimliklerini de üstelik yeni evlilerin birçok kuruntusundan başka bir şey olmayan bir güvence karşılığında yatsıdıktan sonra, bu yalnızlık hainleri sırasında yeniden başlarına buyruk olduklarının yavaş yavaş bilincine varıyorlardı. Çılgınca sevdikleri, belki de onları seven ama son soluğuna dek emziğini vererek, altını değiştirerek, küçük anaç oyunlarla, sabahları evden çıkıp, gerçeklerle yüz yüze gelme yılgınlıklarını yenerek yetiştirmek zorunda kaldıkları adamın değerinin ne olduğunu yalnız onlar biliyorlardı. Ama dünyayı kucaklasınlar diye onları yüreklendirdikten sonra, evden çıktıkları zaman ya dönmezlerse diye korkuya kapılan da kendileri oluyordu. Yaşam böyleydi. Aşk diye bir şey varsa ayrı bir şeydi, başka bir yaşamdı. Oysa yalnızlığın ondurucu aylaklığında, onurlu yaşama biçiminin bedenin isteğine göre acıkınca yemek, yalansız sevmek, yasal aşkın uygunsuzluğundan kaçmak için uyuyormuş gibi yapmak zorunda kalmaksızın uyumak, hiç kimse yatak çarşaflarının yarısı, soludukları havanın yarısı, geleceklerinin yarısı üstünde hak iddia etmeksizin, bedenleri kendi düşleriyle doyuncaya, sabahları bir başına uyanıncaya değin, bütün bir yatak üstünde yalnız kendilerinin hak sahibi olduklarının bilincine varıyorlardı. Florentino Ariza, gizlice ava çıktığı sabahın erken saatlerinde karalara bürünmüş, yazgıları uğursuz bir karga gibi omuzlarına çökmüş, beş ayininden çıkarken rastlıyordu onlara. Tan yeri ağrırken onu seçer seçmez karşıya geçip kaldırım değiştiriyorlardı. Ufak ufak kuş adımlarıyla yürüyerek, çünkü bir erkeğin yanından geçmek bile onurlarını lekeleyebilirdi. Ama o, avutulmamış bir dulun içinde bütün kadınlardan daha çok bir mutluluk tohumu saklayabileceğine inanıyordu. Nezaretin dul karısından bu yana yaşamına giren birçok dul, kocalarının ölümünden sonra nasıl mutlu olduklarını anlamasına olanak vermişlerdi. O zamana değin, onun için yalnızca bir kuruntu olan şey, onlar sayesinde elle dokunulabilecek somut bir olasılığa dönüştü. Fermina Daza'nın da onlar gibi olmaması için hiçbir neden bulamıyordu. Yaşam onu kendisini olduğu gibi kabul etmeye hazırlamış, ölü kocasına karşı suçluluk duygusuna kapılmaksızın Florentino Ariza ile birlikte iki kat bir mutluluğu keşfetmeye kararlı, her an olağanüstü bir yaşama sevincine dönüşebilecek günlük bir aşk, bir de yalnızca kendisine ait ölümün dokunulmazlığı sayesinde arılığı korunan bir başka aşk. Felaketten başka her şeyin öngörüldüğü bir dünyanın ufuklarını yeni yeni seçmeye başlayan Fermina Daza'nın boş kuruntularına dayanan bu hesaplardan ne denli uzak olduğundan kuşku duysaydı, belki de bu denli coşkulu olmazdı Florentina Ariza. O zamanlar varlıklı olmanın birçok üstünlükleri vardı, kuşkusuz birçok dokuncaları da. Ama insanların çoğu sonsuza dek yaşamanın en olası yolu sayarak can atıyorlardı varsıllığa. Fermina Daza, Florentino Ariza'yı şimşek gibi çakan bir olgunluk parıltısıyla itmiş, hemen ardından bir acıma nöbetiyle ödemişti bunu. Ama kararının doğruluğundan hiçbir zaman kuşku duymamıştı. O anda Us'un hangi gizli güdülerinin ona bu öngörüyü verdiğini açıklayamamıştı kendi kendine. Ama yıllar sonra yaşlılığın eşiğinde Florentino Ariza ile ilgili rastgele bir konuşma sırasında nasıl olduğunu bilmeksizin birden keşfetti bu nedenleri. Orada bulunanların hepsi onun Karayip Irmak şirketinin doruğa vardırdığı dönemde veliahtı olduğunu biliyorlardı. Hepsi de onu birçok kez gördüklerinden hatta onunla iş yaptıklarından emindiler ama hiç kimse gözlerinin önüne getiremiyordu onu. O zaman Fermina Daza'nın onu sevmesini engelleyen bilinçaltı nedenler aydınlığa kavuştu. Gölge gibi silik biri, dedi. Gerçekten de öyleydi. Hiç kimsenin tanımadığı birinin gölgesi. Ama onun tam tersi bir erkek olan Doktor Juvenal Urbino'nun kendisine yaklaşmasına karşı direnirken bir suçluluk duygusu kemiriyordu içini. Katlanamadığı biricik duygu. Bu duyguya kapılmakta olduğunu sezinlediğinde ancak içini rahatlatacak birini bulunca denetleyebileceği bir çeşit yılgınlık kaplıyordu bütün varlığını. Çocukluğundan beri ne zaman mutfakta bir tabak kırılsa, biri düşse, parmağını kapıya sıkıştırsa, o andaki yakınındaki yetişkin kişiye şaşkınlık içinde dönüp hemen suçluyordu. Senin yüzünden oldu. Suçlunun kim olduğu ya da kendi kendini suçsuzluğuna inandırmak için önemli olmasa da suçsuzluğunu sağlam almak yetiyordu ona. Bu öylesine açık bir kuruntuydu ki, Doktor Juvenal Urbino, yuvasının huzurunu ne denli tehdit ettiğinin tam zamanında farkına vardı. Bunu sezinler sezinlemez, üzülme sevgilim, diyordu karısına hemen, suç benimdi. Karısının beklenmedik, dediğim dedik kararlarından korktuğu kadar hiçbir şeyden korkmuyordu. Çünkü bunların kökeninde hep bir suçluluk duygusunun yattığına inanıyordu. Ama Florentino Ariza'dan kopuşunun yarattığı tedirginlik, avutucu bir tümceyle gerilemedi. Fermina Daza birkaç ay boyunca her sabah balkonun kapısını açıyor, Florentino Ariza'nın bomboş parkta kendisini gözetleyen imgesini bir türlü silemiyor, bir zamanlar onun her zaman altında oturduğu ağacı, üstünde oturup onu düşünerek kitap okuduğu, onun için acı çektiği, gittikçe silikleşen sırayı görüyor, içini çekerek pencereyi kapatıyordu. Zavallı adam. Geçmişi onarmak için iş işten geçtiği sırada onun sandığı kadar dirençli olmayışının yol açtığı hayal kırıklığı da ona acı veriyor, hiçbir zaman gelmeyen bir mektuptan ötürü gecikmiş bir kaygı duyuyordu ara ara. Ama Doktor Juvenal Urbino ile evlenmeye karar vermesi gerektiğinde, Florentino Ariza'yı geçerli olmayan nedenlerle geri çevirdikten sonra, Doktor Juvenal Urbino'yu iyi tutması için de geçerli nedenleri olmadığının farkına varınca daha da büyük bir bunalıma düştü. Aslında onu ötekinden çok daha az seviyordu. Üstelik onu çok daha az tanıyordu. Mektupları da ötekinkiler gibi ateşli değildi. Kararlılığının duygulandırıcı kanıtlarını vermemişti onun kadar. Gerçek şuydu ki, Doktor Juvenal Urbino onunla evlenmek istediğini hiçbir zaman aşk sözcükleriyle dile getirmemişti. Onun gibi koyu bir Katoliğin kendisine yalnızca dünyasal nimetler önermesi en azından şaşılacak bir şeydi. Güvence, düzen, mutluluk. Alt alta yazılıp toplandığında aşka benzeyebilecek, hemen hemen aşk sayılabilecek sayılar. Ama aşk değildi bunlar. Bu kuşkular şaşkınlığını arttırıyordu çünkü aşkın gerçekte yaşamak için ona en gerekli şey olduğundan kendisi de emin değildi. Ne olursa olsun Doktor Juvenal Urbino'nun aleyhindeki başlıca etken, onun Lorenzo Daza'nın kızı için öylesine istediği ideal erkeğe kuşkuya yer vermeyecek biçimde benzemesiydi. Onu babasının çevirdiği bir dümenin sonucu olarak görmemek olanaksızdı. Gerçekte böyle olmasa da Fermina Daza hekim olarak çağrılmadan evine ikinci kez geldiğini gördüğünden beri böyle olduğuna inanmıştı. Kuzini Hildebranda ile konuşmaları aklını karıştırdı sonunda. Hildebranda kendisi de kurban durumunda olduğundan Florentino Ariza ile kendini özdeşleştiriyordu. Başka şeyler arasında Lorenzo Daza'nın belki de kendisini Fermina'yı Doktor Urbino'dan yana etkilemesi için çağırdığını unutarak. Florentino Ariza'yı tanımak için telgrafhaneye gittiğinde onunla birlikte gitmemek için Tanrı bilir nasıl çaba harcamıştı Fermina Daza. Kuşkularının nedenli yerinde olduğunu anlamak için onu bir kez daha görmek, onunla baş başa konuşmak, düşünmeden verdiği kararın onu daha önemli bir başka karara, babasıyla sürdürdüğü savaşta silahları bırakma kararına itmediğinden emin olmak için iyice tanımak istiyordu onu. Ama yaşamının en önemli anında ne Talib'in erkek güzelliğine, ne söylencesel zenginliğine, ne genç yaşta eriştiği üne, ne de onun sayısız erdemlerinden hiçbirini aldırmaksızın ayağına gelen kısmeti tepmekten, yazgısına boyun eğmek için kendi kendine gizlice koyduğu sınırın, 21 yaşının yaklaşmasından duyduğu korkuyla allak bullak olduğu için yaptı bunu. Tanrı'nın ve insanların yasalarında öngörülen kararı vermesine o biricik an yetti. Ölüm ayırıncaya dek. O zaman tüm kuşkular dağıldı. Aklının en doğru olarak kendisine gösterdiği şeyi pişmanlık duymadan yapabildi. Gözyaşı dökmeden Florentino Ariza'nın anısının üstüne sünger çekti. Bütün sildi onu. Belleğindeki yerinde kocaman bir gelincik tarlası çiçeklendi. Kendi kendine izin verdiği biricik şey her zamankinden daha derin, son bir iç çekiş oldu. Zavallı adam. Ama en korkunç kuşkular balayı gezisinden döner dönmez başladı. Daha sandıkları boşaltmadan, eşyaları açmadan, Castel d'Oro markisinin eski sarayının sahibi ve hanımefendisi olarak sahip çıkmak için getirdiği 11 kutuyu boşaltmadan, korkunç bir baş dönmesiyle yanlış bir evde, daha kötüsü yanlış olmayan bir adamla tutuklu olduğunun bilincine vardı. Bundan kurtulması için tam 6 yıl geçmesi gerekti. Ömrünün en kötü yılları. Kaynanası Dona Blanca'nın burukluğu, görümcelerinin zihinsel gereklerinden ötürü umutsuzluğa düştüğü yıllardı bunlar. Diri diri bir hücreye kapatılıp çürümeye bırakılmadılarsa bunun nedeni, görümcelerinin hücreyi zaten içlerinde taşımalarıydı. Kan bağının bedelini ödemeye boyun eğen Doktor Juvenal Urbino, Fermina Daza'nın yalvarıp yakarmalarına kulak asmıyor, Tanrı'nın hikmeti, karısının sonsuz uyum sağlama yeteneğiyle her şeyin yoluna gireceğine güveniyordu. Bir zamanlar yaşama sevinciyle en güç kanar kişilerde bile yaşama isteği uyandıran annesinin durumunun kötüye gitmesi üzüyordu onu. Hiç kuşku yoktu. Çevresinde pek rastlanmayan bir insancıl duyarlılığı olan bu güzel, zeki kadın neredeyse 40 yıl boyunca içinde yaşadığı toplumsal cennetin temel direği olmuştu. Dulluk onu öylesine acılaştırmıştı ki onun aynı insan olduğuna inanmak güçtü. Yumuşamış, buruklaşmış, dünyaya düşman olmuştu. Gitgide kötülemesi, kocasının onun deyimiyle bir zenci sürüsü için bile bile kendini feda etmesiyle açıklanabilirdi olsa olsa. Oysa ona göre biricik özveri kocasının kendisi için yaşaması olacaktı. Ne olursa olsun Fermina Daza'nın mutlu evliliği balayı gezisi boyunca sürmüştü. Evliliğinin kayalara çarpıp parçalanmasını önlemesine yardım edebilecek biricik insan da annesinin egemenliği karşısında korkudan eli kolu bağlı kalmıştı. Fermina Daza, içine düştüğü ölüm tuzağının suçunu budala görümceleriyle yarı deli kaynanasına değil, ona yüklüyordu. Evlendiği adamın mesleğindeki sözü geçerliliğinin, yüksek sosyete çekiciliğinin ardında umarsız bir güçsüz adam olduğundan çok geç kuşkulanmaya başlamıştı. Adının taşıdığı toplumsal önemin yüreklendirdiği zavallı bir şeytan. Yeni doğan oğluna sığındı Fermina Daza. Onun bedeninden çıktığını, kendisine ait olmayan bir şeyden kurtulmanın rahatlığıyla duyumsamış, ebe kadının kendisine gösterdiği çiğ etten, yağ içinde kana bulanmış, göbek bağı boynuna dolanmış, o danaya en küçük bir sevgi kırıntısı bile duymadığını görünce korkmuştu kendinden. Ama sarayın yalnızlığında onu tanıdı, birbirlerini tanıdılar. Sevinç içinde çocukların çocuk oldukları için değil, onları yetiştirirken onlarla arkadaş olunduğu için sevildiklerini anladı. Giderek mutsuzluğunun yuvasında ondan başka hiçbir şeye, hiç kimseye katlanamaz oldu. Yalnızlık, mezarlığı andıran bahçe, penceresiz, kocaman salonlarda zamanın geçmek bilmezliği bunaltıyordu onu. Yakındaki deliler evinde delilerin çığlıklarıyla büyüyen geceler, çıldıracak gibi duyumsuyordu kendini. Yemek salonundaki masanın 5 hortlak sütlü kahve ve çörekle akşam yemeği yesinler diye her gün dantel örtüler, gümüş takımlar, cenaze şamdanlarıyla şölen masası gibi donatılması alışkanlığından utanç duyuyordu. Gün batarken tesbih çekilmesinden, sofra başındaki yapmacıklardan, çatal bıçağı tutuşunun sokak kadınları gibi uzun, gizemli adımlarla yürüyüşünün, palyaço gibi giyinişinin, kocasına köylü gibi davranışının, çocuğuna üstüne bir örtü örtmeksizin meme verişine varıncaya kadar sürekli olarak eleştirilmesinden nefret ediyordu. Son zamanlardaki İngiliz usulünce üstün nitelikli bisküviler çiçek marmelatları ile ilk beş çay davetleri yaptığında Dona Blanca evinde terleyerek ateş düşürmek için çikolata ile erimiş peynir ve manyok ekmeği dilimleri yenecek yerde ilaç içilmesine karşı çıkıyordu. Düşleri bile kaçırmıyordu gözünden. Bir sabah Fermina Dazat düşünde tanımadığı birinin sarayın salonlarında çıplak dolaşarak avuç avuç kül serptiğini anlatınca Dona Blanca sert bir sesle onun sözünü kesti. Saygın bir kadın böyle düşler görmez. Kendini hep başkalarının evinde hissetme duygusuna daha büyük iki talihsizlik eklendi. Biri evde neredeyse her gün mutlaka patlıcan yenmesiydi. Patlıcanın her çeşidi. Dona Blanca ölmüş kocasına saygısından, patlıcandan vazgeçmiyor, Fermina Daza ise yememekte direniyordu. Çocukluğundan beri hiç ağzına koymamıştı patlıcanı. Çünkü rengi zehir rengiymiş gibi gelirdi ona hep. Ama bu kez yaşamında bir şeyin iyiye doğru geçişini itiraf etmek zorundaydı. Çünkü 5 yaşındayken sofrada aynı şeyi söylemişti de babası 6 kişilik koca bir tencere patlıcanı yemeye zorlamıştı onu. Öleceğini sanmıştı. Önce çiğnenmiş patlıcanları kustu, ardından da cezanın sonucunu ortadan kaldırmak amacıyla ona zorla bir çanak Hint yağı içirdikleri için. Bu iki şey gerek tadından, gerekse zehir kokusundan ötürü birbirlerine karışarak tek bir sürgün ilacı gibi kalmıştı benliğinde. Casalduero markesinin sarayındaki o tiksindirici yemeklerde onların ilgilerini Hint yağının buz gibi bulantısıyla ödememek için bakışlarını öteye çevirmek zorunda kalıyordu. Öteki talihsizlik de harp yüzünden oldu. Bir gün Dona Blanca ona dokunarak şöyle demişti. Saygıdeğer bir kadın nasıl olur da piyano çalmayı bilmez anlamıyorum. Bu öyle bir buyruktu ki oğlu bile karşı çıkacak oldu. Çocukluğunun en güzel yılları tıpkı bir kürek mahkumu gibi piyano dersleriyle geçmişti çünkü. Büyüdüğünde buna sevinecek olsa bile. Karakteri kendisininkine benzeyen karısının 25 yaşında aynı şeye mahkum edilmesini aklı almıyordu. Ama annesinden koparabildiği biricik şey piyano yerine harpı onaylaması oldu. Harpın meleklerin çalgısı olduğu gibi çocukça bir neden öne sürerek. Böylece Viyana'dan altından yapılmış gibi görünen, gerçekten de altınmış gibi ses çıkaran görkemli bir harp getirtildi. Sonraları bu harp günün birinde alevler içindekilerle birlikte onu yutuncaya dek Kent Müzesi'nin en değerli eşyalarından biri oldu. Fermina Daza felaketi önlemek için son bir özveriyle midesinin bulanmasını önlemeye çalışarak bu lüks cezaya boyun eğdi. Pompox kentinden özellikle getirtilen ustalar ustası bir hoca ile başladı. 15 gün sonra hoca ansızın ölünce birkaç yıl konservatuvarın en iyi müzisyeniyle sürdürdü dersleri. Adamın bir mezarcınınkini andıran soluğu arpejlerin akordunu bozdu. Yumuşak başlılığına kendisi de şaşırıyordu çünkü için için ya da eskiden sevişmeyi ayırdıkları saatlerde kocasıyla yaptığı sessiz kavgalarda itiraf etmese de yine dünyasının geleneklerinin ve ön yargılarının batağına sandığından da çabuk saplanmıştı. Önceleri yargı verme özgürlüğünü vurgulamak için kullandığı törensel bir tümce vardı. Rüzgar eserken yelpazenin canı cehenneme. Ama sonra kazandığı ayrıcalıkları kıskançlıkla korumak istediğinden, utanılacak duruma düşmekten ve alaya alınmaktan çekindiğinden, aşağılanmaya bile katlanmaya hazır görünüyordu. Dualarında Dona Blanca'nın canını az alsın diye, bıkıp usanmadan yakardığı Tanrı'nın sonunda onu acıyacağını umarak. Doktor Urbino kendi güçsüzlüğünü, dinsel inancına ters düşüp düşmediklerini bile kendi kendine sormaksızın eleştirel kanıtlarla haklı çıkarıyordu. Karısıyla çatışmalarının evin boğucu havasından kaynaklandığını kabul etmiyor, onların evliliğinin doğasından ileri geldiğini öne sürüyordu. Ancak Tanrı'nın sonsuz lütfuyla var olabilen saçma bir icat da evlilik. Birbirini yeni tanıyan, aralarında hiçbir akrabalık bulunmayan, yapıları başka, kültürleri başka, hatta cinsleri bile başka olan iki insanın birdenbire kendilerini birlikte yaşamaya, aynı yatakta yatmaya, belki de her biri başka başka yönlere gitmek üzere çizilmiş iki yazgıyı bölüşmeye mahkum bulmaları her türlü bilimsel düşünceye aykırıydı. Evliliğin sorunu şu, diyordu. Her gece seviştikten sonra sona erer, her sabah kahvaltıdan önce yeniden kurulması gerekir. Onlarınki daha da kötüydü. Dediğine göre birbirlerine karşıt iki sınıftan doğmuştu. Üstelik hala genel valilerin geri dönmesini düşleyen bir kentti. Tek olası bağ aşk gibi olmayacak kararsız bir şeydi. O da eğer varsa. Üstelik onların durumunda evlendikleri zaman aşk yoktu. Tam aşkı keşfedecekleri sırada ise yazgıları onları gerçeklerle yüz yüze getirmekten başka bir şey yapmamıştı. Fermina Daza'nın harp dersleri aldığı dönemde yaşamları böyleydi. Kendisi banyoda yıkanırken karısının içeri girdiği ve tüm kavgalara, zehirli patlıcanlara karşın çılgın kız kardeşleriyle onları doğuran annesine karşın karısının sırtını savunmamasını isteyecek kadar da ona sevgi duyduğu o hoş rastlantılar geride kalmıştı. Karısı her şeye karşın Avrupa'dan arta kalan sevgi kırıntılarıyla sırtını savunmamaya başlıyor. İkisi de anıların ihanetine uğruyorlar, ellerinde olmaksızın yumuşuyorlar, dile getirmeksizin birbirlerini seviyorlar. Sonunda yerde hoş kokulu köpükler arasında çılgınlar gibi sevişiyorlardı. O sırada hizmetçilerin çamaşırlıkta kendilerinden söz ettiklerini işitiyorlardı. Yatmıyorlardı, ondan başka çocukları yok. Ara ara çılgınca bir eğlence dönüşü, kapının arkasına saklanmış olan özlem bir pençe vuruşuyla onları yere yıkıyor. O zaman şaşılacak bir patlamayla her şey bir kez daha eskisi gibi oluyor. 5 dakika boyunca balayındaki gibi dizginsiz aşıklar oluyorlardı yine. Ama bu seyrek durumlar bir yana, yatma vakti geldiğinde ikisinden biri ötekinden daha yorgun oluyordu hep. Fermina Daza banyoda sigaralarını kokulu kağıtlara sarıyor, bir başına tüttürüyor, evinde genç ve özgür bedeninin tek sahibi olduğu zamanlardaki aşk avuntularına dönüyordu yeniden. Hep başı ağrıyor ya da hava hep çok sıcak oluyor, ya uyuyormuş gibi yapıyor ya yine başı ağrıyordu. Bitmek bilmiyordu ay başları. Öteki doktor Arbino bir ders sırasında salt içini boşaltarak hafiflemek için 10 yıllık evlilikten sonra kadınların haftada 3 kez ay başı olduklarını söyleme gözü pekliğini bulmuştu kendinde. Şanssızlık üstüne şanssızlık, Fermina Daza o yılların en kötüsünde er geç olması kaçınılmaz bir şeyle yüz yüze geldi. Babasının dillere destan, bilinmeyen işlerin iç yüzü. Kayınpederinin suistimalleri hakkında bilgi vermek için Juvenal Urbino'yu makamına çağıran eyalet valisi bir tümceyle özetlemişti onu. Bu adamın bir yolunu bulup kaçmayacağı hiçbir tanrı ya da kul yasası yok. En büyük dalaverilinkinden bazılarını damadının nüfuzunun gölgesinde çevirmişti. Doktor Urbino ile karısının bu konuda bilgileri olmadığına inanmak güçtü. Korunması gereken biricik onurunun, ayakta kalan biricik şey olan kendi onuru olduğunu bilen Doktor Juvenal Urbino, itibarının bütün ağırlığını ortaya koydu ve şeref sözü vererek skandalı örtbas etmeyi başardı. Böylece Lorenzo Daza ilk gemiyle bir daha dönmemek üzere ülkeden ayrıldı. Yurt özlemini gidermek için ara sıra çıkılan kısa yolculuklardan birine çıkıyormuş gibi yurduna döndü. Bu görünüşün altında bir gerçek de yok değildi. Bir süredir saat doğduğu köyün yağmurlarıyla dolmuş sarnıçlardan bir bardak su içmek için ülkesinin gemilerine biniyordu. Pabuç bırakmadan gitti. Suçsuz olduğunu bağıra çağıra söyleyip damadını siyasal bir oyuna kurban gittiğini hala inandırmaya çalışarak. Küçüğü için evlendiğinden beri böyle diyordu Fermina Daza'ya. Torunu için gözyaşı dökerek. İçinde sezginleşip özgürleştiği, karanlık işler çevirerek kızını kibar bir hanımefendiye dönüştürme becerisini gösterdiği bu ülke için gözyaşı dökerek. Yaşlı ve hastaydı giderken ama kurbanlarının dilediklerinden çok daha uzun yıllar yaşadı. Ölüm haberi geldiğinde Fermina Daza elinde olmaksızın rahat bir soluk aldı. Sorulardan kaçınmak için yas da tutmadı ama aylarca sigara içmek için banyoya kapandığında nedenini bilmeksizin sessiz bir öfkeyle ağladı. Gerçekte babası için ağlıyordu. 22. ayrımın sonu, sayfa 240.